Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dostlarımızı, Erkam dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak bu haftada programımıza başlıyoruz efendim. Sevgili dostlar, sizler için hazırladığımız yine güzel kitaplar önümüzde. İnşallah programımızın akışı içerisinde bu güzel kitapları siz değerli dostlarımıza, kıymetli kitap dostlarına dilimizin döndüğünce anlatmaya gayret göstereceğiz. Umarız kitap dünyanıza bir nebze de olsa, bir katre de olsa katkı sağlamış oluyorsak kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Gönüllerimize hitap eden, ruhumuzu doyuran, kalbimize ferahlık getiren her kitabı tavsiye ederiz tabii ki. Ama bütün bu kitaplardan önce asıl okumamız gereken yegane kitabımızı da elbette ki her daim hatırlatmak durumundayız. Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin kelamı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı, Kur'an ahlakı. Dolayısıyla bir Müslüman olarak her kitabın önüne koymamız gereken, her kitaptan önce okumamız gereken yegane kitabımız, hayat rehberimiz, Kur'an'ımız olduğunu da zikredelim sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, güzel kitaplar var dedik önümüzde. İlk olarak İz Yayıncılık'tan biz bir çalışmayla başlamak istiyorum değerli dinleyenlerimiz. İz Yayıncılık'tan değerli hocamız Hayrettin Karaman hocanın kaleme almış olduğu, hazırlamış olduğu İslami Hareket Öncüleri ismini taşıyan güzel bir çalışma. Kapağında şöyle bizim de gençlik yıllarımızda, lise yıllarımızda kitaplarını okuduğumuz, efendim isimlerini duyduğumuz şahsiyetlerin fotoğraflarını görüyoruz. Tanıyabildiğim kadarıyla merhum Hasan el-Benna'yı görüyoruz kitabın kapağında. Muhammed İkbal'i görüyoruz. Efendim Seyyid Kutub'u görüyoruz. Evet, bu zatların fotoğrafları var ve içeriğinde de elbette ki İslam dünyasında bir dönem İslami hareketlere öncülük yapmış ve bu manada arkasında iz bırakmış insanların hayatlarını kıymetli hocamız, onların vermiş oldukları mücadeleleri bu kitabın sayfaları arasında bizlere takdim ediyor. Evet, Tunuslu Hayrettin Paşa, Said Halim Paşa, Muhammed İkbal'i az önce ifade ettik, Hasan el-Benna, Mevdudi, Ebu'l-Hasan Ali en-Nedvi gibi zatlar bu kitabın sayfalarını dolduran insanlar, büyükler, öncüler. Efendim, kıymetli hocamızın bu kitabının arka kapak yazısında şu cümleleri görüyoruz. Amerika kıtasının keşfi, yeni deniz yolları, Rönesans, Fransız İhtilali, sanayileşme, sömürge ülkeler derken baş döndürücü bir hızla gelişen ve değişen dünyada ayakta kalmak, sesini duyurmak, varlığını kabul ettirmek, insanları ikna etmek tüm dini sistemler için sorun olmuştur. Sanayileşme devriminden sonra dünyanın yönü, istikameti farklı bir yöne evrilmiş oldu. Ve bugün aslında bundan 100 sene önce, belki 200 sene önce sanayileşme dediğimiz sürecin başlaması ve bugün o tarihten bu tarihe kadar 200 sene sonraya baktığımızda da dijital bir devrim söz konusu. Yani insanlık alemi her geçen gün farklı bir evreye geçiyor. Sanayileşmeden önce klasik bir hayat tarzı, makinelerin olmadığı, daha çok insan hayatının ihtiyaçları insan gücü ile görüldüğü bir zaman diliminden bahsedebiliriz. Yani makinelerin olmadığı, efendim sanayinin olmadığı, üretimin daha kısıtlı olduğu, insan eliyle olduğu, belki daha doğal olduğu bir zaman diliminden bahsediyoruz. Tabii sanayileşme olduktan sonra, sanayi devrimi denen o zaman dilimi yaşandıktan sonra makinelerin hayatımıza, insanoğlunun hayatına girmesinden sonra biraz daha farklı bir sistem, farklı bir dünya anlayışı ve farklı bir hayat tarzı ortaya çıkmış oldu. Efendim, sanayileşmeyle beraber hızlı üretim ve aynı zamanda kapitalizm daha gelişmiş oldu. Çalışanlar ve aynı zamanda işverenler, yani sana iletişmeyi de öncülük yapan diyelim insanlar. Dolayısıyla dünyada sınıfsal ayrışmalar daha ön plana çıkmış oldu. Çalışanlar ve onlara işverenler. Tabii bunun değerli dostlarımız getirmiş olduğu bir takım problemler de ortaya çıkmış oldu. Yani kapitalizmin acımasızlığı ve insanlığın bir kısmının, daha doğrusu büyük bir kısmının sadece bir takım insanların zenginleşmesi ve etki alanlarını daha fazla geliştirmesi için çalışması ve dünyaya baktığımızda da bu sanayiyi elinde tutan güçlerin ve insanların kendi dışındaki insanları sömürmesi. Yani sanayileşme devriminin böyle bir sosyolojik olumsuz sonucundan da bahsedebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada sevgili dinleyenlerimiz, dijital bir devrimden bahsedebiliriz. İnsanlık alemini hızlıca etkileyen ve yapay zeka ile beraber şu anlık görünürde zirveye çıkmış olan bir anlayıştan bahsedebiliriz. Dolayısıyla bunun insan hayatına, insanın hayat tarzına nasıl etki edeceğini de ilerleyen yıllarda çok daha fazla görmüş olacağız. İnsanların gerek ruhsal gerek fizyolojik değişimleri, hayat tarzlarının değişimleri, eski anlayışların kenara bırakılıp yeni anlayışların, yani şöyle bir misal verecek olursak, ülke sınırlarının ortadan kalkması ve tek tip insan tipinin dünya genelinde yaygınlaşması, her tarafta aynı insan tipi, aynı alışkanlıklar, aynı hayat tarzlarının var olması, dijital dünyanın bize getirmiş olduğu maalesef durumların başında geliyor. Bugün İstanbul'da da bir alışveriş merkezindeki bir delikanlının, bir gencin merakları, hayat tarzı, alışkanlıkları ile dünyanın en uç noktasında diyelim farklı bir ülkedeki bir alışveriş merkezindeki bir gencin alışkanlıkları aşağı yukarı aynı, birbirinin benzeri. Dolayısıyla kapitalizmin bugün getirmiş olduğu özellikle dijital devrimle tek tip insan tipi, tek dünya vatandaşı anlayışına hizmet eden, anlayışını besleyen bir durumdan söz edebiliriz. Nereden geldik buraya? Buraya şuradan geldik. Dini anlayışlar, dini hareketler, daha doğrusu sadece İslam dini değil, bütün dinlerin sanayileşme, Rönesans ve Fransız İhtilali yakın tarihe baktığımızda, yani dünyanın o hızlı değişim dönemleri, yani bundan 200-250 sene önce dünyanın kırılma olarak yaşamış olduğu bir takım toplumsal olayların getirmiş olduğu bir hayat tarzından bahsediyoruz. Bütün bu değişimlerin karşısında dini hayat kendisine bir yol, bir yer bulması gerekiyor. Yani dini hayatın aslında o yıllarda tasfiye edildiği, kenara itildiği, bir takım yeniliklerin, bir takım yeni keşiflerin olmasıyla beraber Avrupa'da, Batı dünyasında kilisenin bir manada devre dışı bırakılması ve İslam dünyasının da yine Batı ülkeleri tarafından sömürge haline getirilerek İslam dünyasında da dini hayatın bir bakıma kesintiye, inkıtaya uğraması söz konusu olmuştur. İşte bu zaman diliminde, yani bundan 150 sene önce başlayan İslam coğrafyasında ki pasifize edilmiş olan durumun yeniden ayağa kaldırılması, yeniden o insanların uyandırılması noktasında her İslam ülkesinin kendi içinde bir takım İslami hareketler ortaya çıkmış oldu. Bu İslami hareketlerin içerisine Türkiye'yi de katabiliriz ki Türkiye'de de farklı bir damar, yani şöyle baktığımızda Osmanlı Devleti'nin bir manada tarih sahnesinden çekilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sürecine baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet anlayışı, devlet mantığı, kuruluş felsefesinde artık o ifadeye göre eski düzenin olmayacağı, eski anlayışın olmayacağı, dini görüntünün olmayacağı bir durum ortaya çıkınca doğal olarak Osmanlı bakiyesi olan insanların, yani dini hayatı yaşamak ve yaşatmak isteyen insanların kendilerine bir yer bulması ve kendilerini ifade etmesi gibi bir durum söz konusu olmuştur. Bundan hareketle kıymetli dinleyenlerimiz, İslami anlamda bir akım oluşuyor ve oluşmaya da devam ediyor. Tabii dünya geneline baktığımızda biraz önce ifade ettiğimiz üzere bu kitabımızda da isimleri geçen öncü insanlara baktığımızda mesela Muhammed İkbal, Pakistan ve Hindistan o civarlarda etkili olmuş bir insan. Hasan el-Benna Mısır'da İhvan-ı Müslim'in teşkilatını kurmuş. 1949 yılında şehit olmuş aslında genç bir insan olarak tam 43 yaşında şehadet şerbetini içmiş. Ama o 43 yaşına sığdırdığı büyük bir İslami hareketin öncüsü olmuş Mısır'da bugün de İhvan-ı Müslim'in teşkilatı. Aynı mücadeleyi orada devam ettiriyor, ettirmeye çalışıyor. Yine Mısır'da 1966 yılında vefat eden, yine şehit olan Seyit Kutup yine o ülkede İslami hareketin öncülerinden bir tanesi. Tabii kıymetli dinleyenlerimiz, kitabın şöyle içeriğine baktığımızda az önce anlatmaya çalıştığım sürecin nasıl bu zamanlara geldiğini değerli Hayrettin Karaman hocamız izah etmiş, anlatmaya çalışmış. Şu cümleleri görüyoruz kitabının son giriş bölümünde, son paragrafta. İslam dünyasının doğusundan batısına her yerinden son iki asırda yaşamış 100 müceddit seçtim diyor. Evet, bunlardan üçünü Reşit Rıza, Efgani ve Muhammed Abduh bir başka kitabın başında yazmıştım diyor. Bu ciltte 8 müceddidi, yani 8 öncüyü bu kitabın içine aldım diyor. Yani aslında İz Yayıncılık'tan bu kitaptan bahsediyoruz ama anladığımız kadar Hayrettin Karaman Hoca'nın farklı kitaplarında da bu şekilde İslami hareket öncüleri olarak sayılabilecek şahsiyetleri anlattığı başka kitaplarının da olduğunu anlıyoruz, görüyoruz. Efendim, kitabın giriş bölümünde kıymetli hocamız bir kavramsal çalışma yapmış ve İslamcılık kavramı üzerinde düşüncelerini ifade etmiş. Bu İslamcılık ifadesi belki biraz böyle kavramsal olarak eleştirilebilecek bir yaklaşım, bir kavram olabilir. Yani şu yönüyle, hani İslamcı, şucu, bucu anlamında bir tarafkirlik ifade ediyor. Bizim de genel anlamda İslami edebiyatımızda, kitaplarımızda bu tarz ifadeler çok fazla kullanılmaz. Yani hani ben İslamcıyım, yani biraz böyle evet biz Müslümanız, İslam davasını savunuyoruz. Yani İslamcılık farklı bir anlam ifade edebilir ama Hayrettin Karaman hocamıza da tabii ki saygımızı ifade ediyoruz. Bu düşüncesine de saygı duyuyoruz. Evet, ama tabii ki özellikle Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden, meşrutiyetten bu zamana kadar, yanlış hatırlamıyorsam İsmail Kara Hoca'nın Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi kitapları var, malumunuz 4 cilt. Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, yani aslında işte bu bahsetmiş olduğumuz süreç içerisinde Türkiye'de İslam davasına emek vermiş, söz söylemiş, yazı yazmış, öncü olmuş, aksiyon almış olan insanları anlatıyor ve aynı zamanda bu insanların mücadelesini anlatıyor. Tabii insanlar, bu insanlar yaşadıkları dönemlerde belki bu tür sıfatlarla vasıflandırılmayabilir. Yani bundan 50 sene sonra, diyelim 20-30 sene sonra da bugün yaşayan ve bir takım fikirlerini ortaya koyan, öncülük yapan, genç yetiştiren, insanları etkileyen, müsbet anlamda insanları, büyüklerimizi de yine İslam düşüncesine, İslami düşünceye, Türkiye'deki İslami düşünceye olan katkılarından bahsedeceğiz. Dolayısıyla Hayrettin Karaman Hoca da mesela bize göre onlardan bir tanesidir. Cenab-ı Hak kendilerine hayırlı ömürler versin. Evet, burada bu kitabın içerisinde değerli dinleyenlerimiz, kitabın içerisine alınan öncü insanların hayatları anlatılıyor. Siyasi hayatı, görüşleri, efendim edebiyat anlamında kitap üretmişse diyelim, varsa yayınlar, onlar anlatılıyor. Yaşamış olduğu dönemdeki hizmetleri anlatılıyor. Yani şundan dolayı önemli bu çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Bugün gençliğimizin ve özelde gençliğimizin, genelde hepimizin çok fazla ihtiyaç duyduğumuz konulardan bir tanesi öncü insanları tanıyabilmektir. Örnek insanları, toplumda söz söyleyebilen, toplumu yönlendirebilen, toplumu etkileyebilen insanları tanımak önemli bir mevzu, önemli bir meseledir. Yoksa bu manevi mirasın devamı başka türlü olmaz. Yani bugün gençlerimiz, evlatlarımız, öğrencilerimiz varsa mutlaka bir Muhammed İkbal'i tanımaları gerekir. Muhammed İkbal'in kim olduğunu, mücadelesini, ilmi şahsiyetini ya da Hasan el-Benna'yı tanımaları gerekir. Ve bütün bunlardan aslında daha da önemlisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin civarında olan o öncü sahabe-i kiramları tanımaları gerekir. Yani eğer bu ve benzeri insanları tanırsak, anlayabilirsek bu dünyada bir Müslüman olarak neden yaşamamız ve nasıl yaşamamız gerektiğini, niçin bu dünyada bir Müslüman olarak var olmamız gerektiğini çok daha kolay anlarız. Yani başka düşünceden insanlar gibi ya da bir derdi, gayesi, gayreti olmayan insanlar gibi kendi hayatının derdinde yaşam standartlarını artırmak için yaşayan, bir takım para kazanan, hayat konforunu artıran ve bunu kendine gaye edinen insanlar gibi değil, kendisinden ziyade başkaları için, diğer insanlar için, insanlığın ihyası için, dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi, insanların hakkın yoluna gitmesi noktasında çalışan bir mantıkla, bir anlayışla, yani hizmet insanı değil mi? Öyle diyoruz, hizmet insanı olabilmek. Hizmet insanı dediğimizde insanın önce kendisine, kendi Allah'ın bir varlığı, bir kulu olarak kendisine, etrafına, eşyaya, hayata, dünyaya ne kadar etki edebileceği varlık varsa hepsine hizmet edebilecek bir şuurda olması diye düşünmek lazım değerli dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu çalışmayı bu şekilde kısaca sizlere, kısa da olmadı gerçi, anlatmaya çalıştık. Ancak şunu söyleyelim. Hayrettin Karaman Hoca, Allah kendisine hayırlı ömürler versin, Türkiye'de çok fazlasıyla öğrenci yetiştirmiş, ilim adamı yetiştirmiş, ilahiyatçı yetiştirmiş ve bir döneme etki etmiş büyüklerimizden bir tanesi, bir fıkıh alimi kendisi. Aslında bir öncüdür yani Hayrettin Karaman Hoca'nın. Dolayısıyla kendilerinin böyle bir vasıfla bu tarz insanları bizim önümüze koymasının da herhalde bir anlamı olsa gerek. Bütün bu saymış olduğumuz, yani isimlerini zikretmiş olduğumuz bu kitabın sayfalar arasındaki insanlara da baktığımızda, bugün dünyada bir İslami şuur varsa, yani başta ülkemiz olmak üzere farklı ülkelerde bir İslami şuur varsa, İslam'ın müesseseleşmiş bir anlayışı varsa, bu insanların gayretleri sayesinde olduğunu ifade etmek lazım. Yani Mısır'da bir Seyyid Kutup, bir Hasan el-Benna, bir Pakistan'da, Hindistan'da Muhammed İkbal, diğer tarafta Mevdudi, bu gibi insanlar olmamış olsaydı, demek ki bu manevi mirasın devamiyeti noktasında bir kesinti yaşanabilirdi. İşte bu bir bayrak yarışı. Bu öncüler kendi dönemlerinde bu görevlerini yerine getirmişler. Dolayısıyla bugün de aynı şuurda, aynı düşüncede öncülerin olması gerekiyor. Bu davanın, bu anlayışın, bu güzel dinimizin, İslam'ımızın yeni nesillere aktarılması noktasında bir ihtiyaç olduğunu ifade etmek lazım. Evet efendim, şimdi bu kitaptan sonra kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim değerli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız Erkam Radyo'da. Radyoları başında bizi dinleyen değerli dinleyenlerimizi, sizleri en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Efendim, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde yine güzel kitaplarla devam edelim. Mostar yayınlarından çıkan bir kitapla devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, ekranlardan da tanıdığımız Savaş Barkçin Bey'in kaleme aldığı güzel bir çalışma. Osmanlı Aklı kitabın adı, İnsan, Toplum, Devlet alt başlığını taşıyor. Savaş Barkçin Bey'in bu manada, yani bu serinin devamı mahiyetinde Kalbin Aklı, Medeniyet Aklı gibi kitaplarından da söz edebiliriz. Şöyle Osmanlı Aklı kitabına başlamadan önce, bu takdimine başlamadan önce sevgili dinleyenlerimiz, Savaş Barkçin Hoca'nın kısa bir hayat hikayesi var daha yakından tanıma adına. 1966 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra girdiği Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı memuriyet hayatını uluslararası ilişkiler, strateji, siyasal iletişim alanlarında çeşitli uzmanlık, idarecilik ve danışmanlık görevlerinde 2018'e dek sürdürdü. 1996 yılında Amerika'da Johns Hopkins Üniversitesi'nde dünya tarihi ve teorisi alanında yüksek lisans yaptı. 2001 yılında Bilkent Üniversitesi'nde siyaset felsefesi doktorasını tamamladı ve muhtelif üniversitelerde ise dersler verdi. Halen müzikten siyasete kadar birçok alanda sohbetler yapmakta, dersler vermekte ki TRT'de bir ara program yapıyordu Savaş Barkçin Hoca. Çok gerçekten kaliteli muhtevalar içeren programlardı. Fikir ve yazı mesaisi daha ziyade müzik, tarih, edebiyat, düşünce, siyaset ve kültür alanlarında devam ediyor. Müzik albümleri, televizyon programları ve belgeselleri üretti. Klasik Türk musikisi alanında beste ve güfteleri, klasik, halk tarzı ve serbest üslupta şiirleri, denemeleri, çocuk masalları, mizah yazıları ve kısa hikayeleri vardır. Kitaplarına baktığımızda Semerkant'tan çıkmış çocuk kitapları, yine Tika yayınlar arasından çıkan kitapları var ve diğer taraftan da Mostar yayınlarından da bu bahsetmiş olduğum kitaplar çıkmış. Evet sevgili dinleyenlerimiz, diyor ki yazar, bu kitap biz kimiz sorusuna cevap vermek için yazıldı. Biz kimiz, yerimiz neresi, nereden geliyoruz sorularına farklı bir bakış ile cevap vermeyi amaçlıyoruz. Tarihi, geçmişi anlamaya. Tarihi ve geçmişi anlamaya, günümüzü anlamlandırmaya ve geleceği inşa etmeye yarayan bir imkan olarak kullanıyoruz. Medeniyet Aklı kitabını her medeniyetin bir kurucu aklı olduğunu, sanattan devlet idaresine, dinden orduya kadar her yerde görülen uygulama, politika ve geleneklerin aslında tek bir dünya görüşüne, bir kurucu akla, bir medeniyet aklına dayandığını göstermek için yazdık. Osmanlı Aklı adını taşıyan ve yakında size ulaşacak olan kitabımızda ise, yani elimdeki bu kitaptan bahsediyor, medeniyet aklı kavramının Osmanlı medeniyetindeki karşılığını anlatmaya çalışacağız. O aklın özünü, işleyişini bugün de yararlanılacak şekilde sergilemek istiyoruz. Bu kitap bir tarih veya bir bilgi kitabı değil, bir bilinç kitabı, Osmanlı Aklı. Bunun için ayrıntı kalabalığına girmedik diyor. Bahsettiğimiz konuların hem geçmişte hem bugün hem Osmanlı'da hem daha eski çağdaşı olan ve bugünkü dünyada birbiriyle bağlantılarını göstermeye çalıştık. Olayların özünü anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Evet efendim, Osmanlı Aklı kitabının şöyle içeriğine bakalım. Bugün dünyanın medeniyet bakımından, medeniyet anlayışı bakımından, Yusuf Kaplan Hoca'nın ifadesiyle medeniyet tasavvuru açısından Osmanlı aklına ihtiyacı olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet değerli dinleyenlerimiz, Osmanlı bir dünya medeniyeti başlığını görüyoruz. Evet, bir dünya medeniyeti. 650 yıl hüküm sürmüş. Dünya devletleri arasında varlığını sürmüş. Gerçekten şöyle okuduğumuzda, baktığımızda yani medeniyet olarak ne kadar bir zirveye çıktığını Osmanlı'nın, evet, belli zamanlarda, belli dönemlerde bir takım sorunlar, sıkıntılar yaşanabilir tabii ki, ama Osmanlı aklı olarak o medeniyetin zirvesine ulaştığına dair sayamayacağımız kadar örneklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı'nın üç kurucusu Mevlana, İbni Haldun, İmam-ı Azam. Evet, Osmanlı aklını ve Osmanlı medeniyetinin üç kurucu aklı olduğunu söylüyor yazar. Mevlana, İbni Haldun ve İmam-ı Azam. Devletlerin karakterinden bahsediyor. Efendim, Osmanlı'daki organizasyon dehasından, yani toplumsal olarak baktığımızda aslında Osmanlı'da müthiş bir organizasyon söz konusudur. Askeri manada öyle, sosyolojik olarak öyle. Efendim, iş alanlarında, sivil toplum kuruluşlarında, toplumsal olarak manevi çalışmalarda Osmanlı'da aslında var olan çok yüksek bir organizasyon kabiliyetidir. Devşirme sistemi mesela bunlardan bir tanesi, yeteneğin zaferi olarak ifade ediyor yazarımız. Osmanlı'daki bürokrasi akıl, yetenek ve disiplinden oluşuyor. Akıl olacak, kabiliyet olacak ve bütün bunları da anlamlı kılacak olan disiplin olacak. Osmanlı'nın stratejik dehası, efendim, bilginin ne kadar önemli bir güç olduğunu Osmanlı medeniyetinde anlıyoruz. Evet, kitap bu şekilde devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Gerçekten Osmanlı aklını anlayabilmemiz için ve Osmanlı aklını anladıktan sonra da bugün ülkemizde, Türkiye'nin uluslararası arenada ne yapmak istediğini anlama noktasında da herhalde Osmanlı aklını anlamak gerekir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, Mostar Yayınları'ndan çıkan bu güzel kitabı, Osmanlı Aklı isimli bu çalışmayı da siz değerli dostlarımıza takdim etmiş olduk. Bu programımızda iki tane güzel kitabı sizlere takdim ettik. Birincisi Hayrettin Karaman Hoca'nın İslami Hareket Öncüleri başlığını taşıyan bu güzel çalışma. Efendim, bir diğeri ise Savaş Barkçı'nın Mostar Yayınları'ndan çıkan Osmanlı Aklı. Her ikisini de mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim, bu haftalık bizden de bu kadar. Radyoları başında bizi dinleyen siz değerli dostlarımızı, Erkam dostlarını tekrar kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.